Ayrım 12.
Gülay Büyüközden genellikle soğukkanlıdır. Önerisinin gırgırı alınmasına bozulsa da belli etmiyor. Ölçülü bir sesle ısrar ediyor. Önemli olan sınıfımız değil, hangi sınıf adına burada olmamız. Hareketin halkla bağlantısı yetersizse şöyle de baksak böyle de baksak pek fark etmez. Hava elektrikleniyor. Biri hafiften şarkı mırıldanıyor. Suna, bakışlarının esiriyim. Gülay üsteliyor. Peki ne öneriyorsunuz arkadaşlar? Onlara hep kinle baktık diyor öteki Gülay Özdeş. Böylece bakış konusunda yeni bir öneriye ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Tartışma gelişti gelişecek. Sınıf kini bakmakla olmaz. Koşulların ve bağlantıların getireceği bir şey bu. Bir de tutarlı bir dünya görüşünün. Nina bu. Teorinin küçümsendiği görüşünde. Halk durumundaki değişmeyle ilgilenir, bizim bakışlarımızla değil. Sonuç onun yararına olduktan sonra ne kadar sert baksak fayda yok. Kesinliğe hep karşıdır Mehtap. Aslında hiçbirimizin tartışmaya niyeti yok ama sayım öncesi gerginliği, fraksiyonlar arasındaki uzlaşmazlığı ufacık bir olaydan bile ortaya çıkarıyor. Yine de tartışmalar hiçbir zaman ileri gitmiyor. Dışarıdan gelen baskılar daima ortak bir dirençle karşılanıyor koğuşta. Üstelik gitgide yükselen, tutukluları kaynaştıran bir direnç. Koğuş kapısı açıldı, sayım ekibi giriyor içeri. Ekipten önce içeri giren çavuş 180 derece dönüş yaparak selam çakıyor. Önce koğuşa tekmil veriyor. Hazır ol! Ardından üstlerine tekmil veriyor. Tutuklu koğuşu sayıma hazırdır komutanım. Biz sadece komutanım sözcüğünü seçiyoruz. Öylesine bağırıyor çavuş. Sayımın burasında gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Ekibin ardından polis Zafer giriyor koğuşa. Hepimizin önünde duruyor teker teker. Üstümüzü başımızı inceliyor. Bu ne biçim pabuç bağlamak? Yeniden bağla bunu. Bakışlarımızda Gülay'ın önerdiği nitelikte olmasa bile kin olduğu muhakkak. Zafer hepimizi didiklemeye devam ediyor. Bu ne biçim bluz? Başka bluzum yok diyor Mehtap. Beğenmiyorsanız ordu bize üniforma versin. Sus! Astlar ancak üstleri hatırlarını sorunca konuşurlar. Kes sesini. Sayım devam ediyor. Çavuş tek tek adlarımızı okuyor. Sevgi Soysal, burada. Olcu Altınay, burada. Sevim Onursal, burada. Sevim çok sigara içtiğinden sesi kısık. Oysa hepimiz burada derken inletiyoruz koğuşu. Bütün öfkemizi tek bir burada sözcüğüne sığdırmaya çalışıyoruz. Zafer Sevim'in önünde dikiliyor. Bir daha bağır. Sevim kızarıyor. Zafer neredeyse kızı yaşında. Ağırbaşlı kişiliği Zafer'le çekişmesine engel. Tekrarlıyor buradasını. Bir daha yüksek. Sevim susuyor. Zafer'le çekişmese de kendisiyle oynanmasına daha fazla izin veremez. Zafer Sevim'in tepesinde dikiliyor. Vurdu vuracak bir havası var. Vursa Sevim ne yapacak? Bütün koğuş ne yapacağız? Sineye nasıl çekeceğiz? Çekebilecek miyiz? Kafamda sorular şimşek gibi. Sevim'i bırakıp Huriye Üstün'le uğraşıyor. Sayıma bağlı pabuç giy. Bağlı pabucum yok. Görüşçülerine söyle getirsinler. Görüşçüm yok. Zafer diyaloğa girmekle hata ettiğini fark ediyor. Sayılıyoruz. Sağ baştan başlayarak 1-2-3 sayısını söyleyen sağ yandakine döndürüyor başını. Sıra kendine gelen bağırıyor. 4 başını sağ yanına döndürerek. Sayım nizamı böyle. Zafer çıkarken mektuplarımızı masaya bırakıyor. Mektuplarınızı alın. Gevşeyip mektuplarımıza koşmamızı bekliyor. Kim bilir o zaman ne yapacak. Ama biz kımıldamıyoruz. Sayım ekibi koğuşu terk edene kadar bakışlarımız yukarıda, ellerimiz arkamızda kavuşmuş duruyoruz. Kimse göz ucuyla bile bakmıyor mektuplara. Oysa mektup en değerli şeylerden biri. Zafer canı sıkkın çıkıyor koğuştan. Bize hayatımızı zehir etmesi kolay olmayacak. Bunu kolaylamayacağız ona. 36. Şema. Koğuşun son olayı yeni binbaşı. Yeni binbaşının sevdiği iki şey var. Biri konuşmak, öteki soru sormak. Kemal binbaşının bu iki özelliği karşısındakilerle ilişkili değil. Çünkü konuşmalarının dinleyicilere ilişkin yönü ya da sorularının karşılıkları ilgilendirmiyor onu. Kendi konuşuyor ve kendi soruyor, o kadar. Yeni cezaevi müdürümüz o. Kemal Binbaşı sadece Yıldırım Bölge yöneticisi. Saldıraner ise Yıldırım Bölge ve Mamak dahil askeri cezaevlerinin federasyon başkanı. Kemal Binbaşı Yıldırım Bölge federe yönetimine yenilikler getirmeye kararlı. Daha tutuklu ve daha asker olmamızı istiyor. Öyle ya, yemekten yatmaya her şey askeri nizam ve icaplara uygun olmalı ki muhtemel bir savaşta Yıldırım Bölge tutukluları askeri yönden aksamayalar. Binbaşı bizi tam bir asker olarak tahliye etmek için elinden geleni ardına koymuyor. İkide bir teftişliyor koğuşu. Binbaşının teftişinden önce ranzalarımızın önünde sayım nizamı alıyoruz. Binbaşı içeri girmeden as subay komut veriyor. Hazır ol! Biz ranzalarımızın önünde hazır ol dururken binbaşı sorularını yöneltiyor. Her gün yemek yediğimiz masayı gösteriyor. Bu ne? Bu masadır komutanım. Askeriyenin verdiği ekmeklerin durduğu dolabın kapısını açıp kapıyor. Bu nedir? Bu dolaptır komutanım. Masanın üstünde görüşçülerin getirdiği çiçekler var. Bunlar ne? Bunlar çiçek komutanım. Bunlar niçin burada duruyorlar? Bunlar çiçek olarak burada duruyorlar komutanım. Binbaşı bu tür sorularını sürdüre dururken bizler de ranzalarımızın önünde hazır olda bekleşiyoruz. Ayaklarımıza kara sular iniyor. Binbaşı bu kez kızların resim köşesine gidiyor. Resimleri inceliyor. Bunlar ne? Bunlar resim komutanım. Sonra ranzalarımızı inceliyor. Bu ranzalar neye göre böyle duruyor? Bu ranzalar ranzadır komutanım. Olmadı, olmadı. Binbaşı ve olmadı dedi mi, soru bölümünden konuşma bölümüne geçecek demektir. Uzun masanın başında ayakta durarak başlıyor konuşmasına. Bu koğuşun düzeni şemaya uygun değil. Bu koğuşun şemaya uygun olarak düzeni yapılsın. Sonra bu düzenin şeması yapılsın. Bu şema karşıdaki duvara asılsın. Herkes bu şemaya göre ranzalara yerleşsin. Ranzalara nasıl yerleşildiği şemalarda belirtilsin. 1A Sevgi Soysal'ın ranzası. 2B Olca Altınay'ın ranzası. Sağ baştaki ranzalar sağ başa, sol baştaki ranzalar sol başa yazılacak. Sağ başta yatanlar sağ baştaki yerlerine göre şemada yer alacaklar, sol baştakiler şemada gösterilen yerlerini alacaklar. Masada nasıl oturulduğu şemada belirtilecek. Yemekler şemaya göre yenecek. Sağ baştakiler şemaya göre masanın sağ başında, sol baştakiler masanın sol başında yerlerini alacaklar. Yıldırım Bölge'de en sevmediğimiz komutlardan biri rahat komutudur. Burada rahat olmamız mümkünmüş gibi. Ama şimdi binbaşı yanılıp da rahat dese seve seve rahata geçeceğim. Pantolonumun yanına yapıştırdığım ellerim terden cıvık cıvık. Gözlerimi tam karşımda duran Nina'ya dikiyorum. Nina gülmemek için dudaklarını kemiriyor. Bu çok kötü. Nina gülerse ben kendimi asla tutamam. Kahkahalarla bir gülmeye başladım mı yandım. Gülmüyorum ama gülünecek bir şey yok. Binbaşı eğitimini sürdürüyor. Karavana geldiğinde krokiye göre sıraya girilecek. Yemek düzeni için bir kroki yapılıp şu duvara asılsın. Yemekler karavanadan krokiye uygun olarak alınacak. Şemaya uygun olarak masaya oturulup yenecek. Şema düzenleri aksatılmayacak. Yemek düzeni 1, yatak düzeni 2, şemaya uyacak. Gülmemek için Nina'dan kaçırıyorum gözlerimi. Bu kez Tülin'e bakıyorum. O da benim karşımdaki ranzanın önünde hizada duruyor. Tülin'in gözlerine bakmak iyi. İri, siyah kirpikli gözlerinde gülmekten eser yok. Tülin'in gözlerine baktıkça Tülin'in pek iyi olmadığını seziyorum. Evet, Tülin iyi değil, gözleri kayıyor. Hazır ol durduğu yerde sallandığını seziyorum. Binbaşı'ya döndürüyorum yüzümü. Binbaşım, arkadaşlarımız rahatsızlandı. Binbaşı duymuyor. Konuşmalarda dinleyicilerle ilgilenmez. Sürdürüyor konuşmasını. Koğuştaki bütün mevcutların üstlerine adları yapıştırılacak. Her ranzanın üstüne kimin ranzası olduğu yazılı kağıt yapıştırılacak. Masada herkesin adı. Tülin iyice sallanmaya başladı, yüzü sapsarı. Duvar dolabının üstündeki bavulların üstlerine kimin bavulu olduğunu belirten adlar yapıştırılacak. Bavullar ranza ve yemek düzenindeki sıraya uygun olarak sıralanacak. Ter sırtımdan aşağı kayıyor. Sanki ranzanın önüne çakılmışım. İçimden bir ses koş diyor. Musluktan bir bardak su doldurup tüline içir. Ama ellerim sanki bacaklarıma kelepçeli. Koğuşta demirbaştan başka eşya olmayacak. Duvara şema, kroki ve nizamnamelerden başka resim gibi şeyler yapıştırılmayacak. Havalandırmalara da yemek ve yatak düzenine uygun olarak çıkılacak. Havalandırma düzeni ayrıca bir kağıda yazılacak. Sözcü tarafından polise teslim edilecek. Havalandırmaya çıkılmadan önce havalandırma düzenine uygun olarak hizaya girilecek. Koğuş kapısı açıldığında havalandırma düzeni tamam olacak. Tek sıra halinde havalandırma şemasına uygun adım çıkılacak. Şemalar kapının sağ yanındaki duvara asılacak. Kapının sol yanındaki duvara nizamnameler asılacak. Gözümü kaldırıp tüline bakmaktan korkuyorum. Tülin bir öne bir arkaya sallanıyor, gözlerinin sadece akı görünüyor, ellerim çözülüyor kelepçelerinden, tüline doğru bir adım atıyorum. O an herkes, bütün koğuş tüline doğru bir adım atıyor. Tülin iki yanındaki arkadaşlarının tutmasına kalmadan boş bir çuval gibi yığılıveriyor yere. Binbaşı daha konuşuyor mu bilmiyoruz. Hepimiz koşturuyoruz tülinin başına. Biri bir bardak su getiriyor. Binbaşı uzun masanın çevresini dönerek yaklaşıyor yerde yatan tüline. Ona hayatında hiç görmediği bir eşyaya ya da demirbaşa bakar gibi biraz şaşkınlıkla bakıyor. Az önce kızlardan biri arkadaşımız bayıldı diye açıklamada bulundu gerçi. Ama binbaşı bunu duymamış olacak. Yerde yatan tülini inceledikten sonra soruyor. Nedir bu? Bu bayılmış bir tutukludur diyeceğim ama diyemiyorum. Binbaşı astlarını peşine takarak terk ediyor koğuşu. 37. Cimnastik. Kendimi bir bilgisayar gibi programladım. Sabahları 5.30'da kalkıyorum. Yarım saat cimnastik. Sonra heladaki musluğa taktığım lastik boruyla soğuk duş. Giyinip kahvaltıdan önce biraz okuyorum. Herkesin uyuduğu bu sabah saatlerini seviyorum. Sabahları kendi kendime uyguladığım özel faşizm, özgürlük duygusu veriyor bana. Gün boyunca bir yığın ufak kural koyuyorum kendime. Her gün 8 sayfa yazmak gibi. Yenişehir'de bir öğle vakti romanını işte böyle her gün 8 sayfa kuralıyla yazdım. Her gün 8 sayfa ne eksik ne fazla. Öyle ki 8 sayfa yazıp yazmamak konusu o günlerde romanın kendisinden çok daha önemliydi. Benim sabah jimnastiklerime katılanlar oluyor. Olca da her sabah benim ardımdan jimnastik yapıyor. Tutuklandığından beri oldukça şişmanlayan Nina, yalnız şişmanlık açısından değil disiplin açısından da jimnastiğe taraftar. Ama toparlanamıyor bir türlü. Her konu üstünde uzun uzun iyi niyetle durur Nina. Her konuya teorik yorumlar getirir. Bu sizin yaptığınız aslında bireycilik. Bir anlamda belki doğru. Sabahın köründe yaptığım bu jimnastik tamamen kendime yönelik bir şey. Sabah erken toparlan sen de yap diyor Olca. Madem jimnastikten anlıyorsunuz bize gösterin toplu halde jimnastik yapalım. Yahu şu daracık yerde nasıl toplu jimnastik yapılır diyorum. Burada yapmak şart mı dışarıda yapalım? Havalandırmalarda topluca jimnastik yapmak düşüncesi Şafak grubunda benimseniyor. Avluda büyük bir daire yapıp birlikte jimnastik yapıyorlar. Şişmanı zayıfıyla birlikte jimnastik yapan kızların görüntüsü biraz matrak oluyor. Dikenli tellerin dışında Thompson'lu erler, dikenli teller içinde birlikte jimnastik yapan kızlar. Şafakçılar jimnastik yaparken Gülay bozuluyor. Yahu kardeşim böyle serserilik olur mu? Erlerin karşısında. Bizim halk böyle şeylere bozulur. Nina, Gülay'ın bu görüşünde feodal moral kalıntıları buluyor. Şafakçılar da jimnastiği sürdüremiyorlar. Yıldırım bölgedeki erkek tutuklular da bozulmuş jimnastik işine. Kızlar jimnastik mimnastik yapmasın diye haber iletmişler. Ben de en çok buna bozuluyorum. Ya erkek tayfasının buyurduğuna uyup durmasanıza sizin kendi kafanız yok mu? Tabii bu görüşlerim feminist bulunuyor. Sabah erken uyananlardan biri de Sema Nuhrut. Sema kısa kıvırcık saçlı şipşirin bir kız. Sessiz ve çalışkan. Her sabah erken uyanıp daktiloya çekilmiş aynı metni okur. Semaya takılıyorum. Babaannem de senin gibi her sabah Kur'an okurdu. Leninizmin ilkelerini okuyorum ben. İyi ya şimdiye ezberlemişindir. Sema kızmıyor, alçak gönüllü tavrıyla karşılık veriyor. Temel bilgileri tekrarlamanın faydası vardır. Benim itirazım temel bilgilere değil, tekrara. Hayata çevrilmeyen tekrarın insan düşüncesinde durağanlığa yol açtığına inanırım. Sema tartışmaya girmeden çalışmasını sürdürüyor, sessiz bir arı gibi. Grubu içinde durmadan sessizce görevlendiriyor kendisini. Şafakçılar çamaşırlarını ortak yıkıyorlar. Yani bütün grubun çamaşırlarını ortaklaşa nöbet değişimiyle yıkıyorlar. Ama ben bu nöbeti sık sık ve sessizce Sema'nın üstlendiğini gözlemliyorum. İçeride sosyalistleşmeye fazlasıyla önem veren şafakçılar giyimlerini de ortaklaştırdılar. Dolabın üstünde kendilerine ayırdığımız yere koydukları bavullarını fişlediler. Bu çamaşır bavulu, bu kazak bavulu, bu pantolon bavulu diye. Böylece ortaklaştırdılar giysilerini. Ama sonuç olarak fazla bir şey değişmiyor. Bir kez aileleri sık sık bir şeyler getirdikleri için adam başına giysi değiştirme olasılığı artmış oluyor sadece. Sema hep aynı pantolonla bluzu giyiyor yine de. Maddi durumu oldukça bozuk olan Mehtap bozuluyor bu eşya uygulamasına. Sanki bu elbiseler giyenlerin ortaklaşa ürettiği şeylermiş gibi. Aileleri bol bol getiriyor nasıl olsa. Paylaşsalar ne olacak, paylaşmasalar ne olacak? Durumu iyi olmayanlara fazlasını verirlerse yeter. Bunca şamataya gerek ne ki? Bireysel eğilimlerden, yozluklardan arınmak diye açıklıyor Nina bu uygulamayı Mehtap'a. Mehtap'ı koğuşta herkes sever. Üstüne özenen yine özeniyor, aldırmayan yine aldırmıyor. Mehtap görüşünde biraz haklı. Fatma Gül her zaman ne kadar özenliyse Semacık da o kadar paspal dolaşıyor. İnsanın değişmesinin aşılması gereken zorluklarını anlatıyor Nina usanmadan. Bense insanların suni zorlamalarla değil, hayat ve durumlar içinde değişeceklerine inanıyorum. Ama inanmak önemli diyor Nina. Evet, inanmak önemli. Havalandırmaya çıkmak için sıraya girdik. Bekliyoruz. Polis Zafer koğuş kapısını açtıktan sonra her zamanki ukala tavrıyla konuşuyor. Kaç gündür jimnastik yapmaya çalışıyorsunuz? Eğitim böylece yapılmaz. Bundan sonra size her gün eğitim yaptıracağım. Sırtımızdan buz gibi ter akıyor. Polis Zafer'in komutlarıyla eğitim yapmak düşüncesi katlanılır gibi değil. Suratlarımız bir karış asık çıkıyoruz havalandırmaya. Gözlerim Zafer'in kara çoraplarında. Zafer'in kara çorapları faşizmin simgesi olarak kalıyor kafamda. Sıraya girin. Kollar öne, başlar sağa, aşağı. Zafer sabah havasını bıçak gibi kesen sesiyle eğitim yaptırıyor. Kollarımızı yarım yamalak kaldırıyoruz. Arkadaşlar birer ikişer terk ediyorlar eğitimi. Zafer avaz avaz bağırıyor. Sesi kazık içi bostanlarından yankılanıyor. Sıraya, sıraya dedim. Yok, sıraya girmeyeceğiz, eğitim yapmayacağız. Herkesin yüzünde her şeyi göze almış bir ifade var. Bugünlük bu kadar diyor. Ama yinelemiyor eğitimi. Zafer'in tek iyi yönü durmadan yeni eziyetler keşfetmek merakı. Bu yüzden hiçbir eziyetini sürekli uygulamıyor. İsrarın gücünü bilmiyor. 38. Seyyar işkenceciler. Zafer gaz tüpümüzü aldı koğuştan. Artık koğuşta çay yapamayacağız. Koğuşun tek lüksü birlikte içilen çaylardı. Şimdi o da yok. Anlaşılır bir baskı mı? Yasaklanan çay içmemiz değil, çayı kendimiz pişirmemiz. Kantinden istediğimiz kadar çay ısmarlayabilirmişiz. Zaten ailelerin her türlü yiyecek getirmesini de bundan yasakladılar, kantin tüketimi artsın diye. Çaysızlıktan ölsem kantinden ısmarlamam. Bizi kantini zengin etmek için mi tutukladılar? Kantindeki çay pahalı. Kişisel tüketim konusunda son derece tutumlu olan kızlar bozuluyorlar bu çay işine. Kendileri için biraz meyveyi bile çok görürken çaya bir dolu para vermek olmayacak. Yine de günde bir kez olsun çay getirtmeden yapamıyoruz. Çay tiryakiliği sigara gibi. Tam havalandırmadayken geldi kantinden ısmarladığımız çaylar. Çay bardakları yarıya kadar dolu. Birkaç damla da olsa, soğumuş da olsa çay bizi sevindirir. Ama sevinemiyoruz şimdi. Çünkü zafer geleli havalandırmalar da ayrı bir eziyet oldu. Yanımıza gelince herkesin ayağa kalkmasını istiyor. Kimse bankta falan oturmuyor bu yüzden. Havalandırma boyunca asker gibi gidip geliyoruz. Az önce güneşte dinlenen Hülya'ya bas bas bağırdı Zafer. Kalk, kalk, beni görünce hazır olduracaksın. Çay içmek bir keyiftir. Böylesi bir havalandırmada kim çay keyfi çıkarabilir? Suratlarımız bir karış asık volta atıyoruz. Hülya'nın her yanı titriyor. Hülya daha önce polis Suna ile takıştığı için polise hakaretten de dava açtılar hakkında. Şimdi bir de Zafer'le takışmasını istemiyoruz. Bastırmaya çalışıyoruz öfkesini. Bırak söylediği hiçbir sözü üstüne alma. Burada söylenen her söz, edilen her hakaret toptan hepimizedir. Senin ayrıca çıkış yapman gerekmez. Mücadelemizi bir bütün olarak koyacağız. Mücadelemiz Zafer'i de içine alan bir bütüne karşı olmalı. Yoksa Zafer tek başına ilgilendirmemeli bizi. Hülya yavaş yavaş yatışıyor. Aslında hepimizin sinirleri bozuldu. Zafer'le tek tek takışmamak için büyük çaba harcamaktan herkes yoruldu. Havalandırmada volta atarken şarkı söylemek bile gelmiyor kimsenin içinden. Marş söylemek zaten yasak. Yine de mırıldandığımız şarkılar, türküler var. Arada bir Türkiye başlıyor. İçimizden gelmese de sinirlerimizi bozduğunu Zafer'e belli etmemek için katılıyoruz biz de. Susun, şarkı söylemeyin. Aslında Zafer'in bağırması bizi yatıştırıyor. Onu sinirlendirmek bizim sinirlenmemizden daha iyi. Havalandırmayı çeviren dikenli tellerin dışından üç üniformalı geçiyor. Soğuk bakışların bizi süzdüğünü seziyorum. Mavi gözler kalıyor belleğimde. Buz gibi gri mavi gözler. İşkenceci bu, işkenceci. Kızlardan biri üniformalılardan birini tanıyor. Kontrgerilla da görmüş. Beynimde bir şimşek çakıyor. Tamam, bu yüzü ben, bu yüzü ben. Merkez komutanlığında gördüm. Sorgum yapılırken kapı açılmış, buz gibi iki mavi göz şöylece süzmüştü beni.